Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizleri TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından selamlıyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programına hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, sizlere zaman zaman eski İstanbul hatıralarından bahsediyoruz. Allah'tan ki eski İstanbul'dan anlatan, bahseden kimse çok. Bizim yaşamadığımız, görmediğimiz hadiseleri bile anlatanlar var. Vaka bizim bile yaşadıklarımız, gördüklerimiz neredeyse eski hatıralara girecek şeyler oldu. Bugünkü nesillerin bilmediği, görmediği şeyler oldu. Bunlardan birisi, yani eski İstanbul hatıralarını anlatanlardan birisi de Ragıp Akyavaş'tır. Sadaret Yaverliği'nde, yani Sadrazam Yaverliği'nde bulunmuş asker. Sonra hukuk fakültesini bitirmiş, askeri hakimlik yapmış ama esas şöhretini gazetecilikte kazanmış. Eski İstanbul hayatını en güzel anlatanlardan birisidir. Şöhreti diğerleri kadar olmasa bile Ragıp Bey'in hatıraları bir bambaşkadır. Zaman zaman Ragıp Bey'in hatıralarından sizlere bahsettik. Bu hafta da Hatıralar programında Ragıp Bey'in hatıralarına yer vermek istiyoruz. Düşünün bir kere, soğuk bir kış gecesi, yorganı başınıza çekmiş, sıcak yatağınızın içinde mışıl mışıl uyuyorsunuz. Kalın ve korkunç olduğu kadar da bet bir ses sizi yatağınızdan dışarı fırlamaya mecbur ediyor. Pencereye koşuyorsunuz, kulak veriyorsunuz, yangın var diye bağırıyor. Cihangir'de, pür telaş Hasan Efendi mahallesinde. Arkasından bir daha tekrar ediyor. Bu sefer biraz daha kısaca. Cihangir'de, pür telaş Hasan Efendi mahallesinde. Yangın size uzak. Hele deniz aşırı bir yerdeyse telaşa mahal yok. Çek yorganı yat aşağı diyeceksiniz ama insanoğlu ağaç gibi bitmez ki. Hısımı var, akrabası var, eşi var, dostu var. Bunlardan birisinin o civarda ikamet etmesi mümkün. Sabahlara kadar ev halkını bir telaştır alır. Acaba ne oldular diye. Vasıta yoktur ki atlayıp yardıma koşasınız. Tabanınıza güveniyorsanız belki yaya gidebilirsiniz. Ya mesela Kadıköy gibi deniz aşırı bir yerde oturuyorsanız artık kanatlanıp uçmak lazım. Akşam ezanı Allah-u Ekber dedi mi köprüden Kadıköy'üne veya Kadıköy'den köprüye hiçbir vasıta işlemezdi. Tabii telefonun adını bile duymamıştık daha. Kala kala elde bir telgraf kalıyordu, o da her yerde bulunmazdı. Hafızamın oldukça kuvvetli olduğu rivayet edilirse de bu dakikada ben diyor Ragıp Bey, Kadıköy'de telgraf var mıydı yok muydu? Var idiyse mekanı neresiydi bir türlü hatırlamıyorum. Zaten o tarihte telgrafla oynamak da o her babayiğidin harcı değildi. Nereden geliyor, niçin gidiyor, ne olmuş, ne bitmiş herkes merak ederdi. İstanbul elimize geçtikten sonra Bizans'ın taştan mimarisini terk edip işi tahtacılığı dökmemizin makul bir izah sebebidir bu. Romatizma ve hareket. Aile büyükleri buna iki sebep gösterirlerdi. Vaka benim bildiğim İstanbul'da hiçbir büyük hanım yoktur ki romatizmasından dert yanmasın. İstanbul rutubetli bir yerdir. Ahşap evler bile buna çare değil. Vaka harekete gelince, zelzeleye gelince taş beyoğlu sapasağlam durur da tahta İstanbul gümbür gümbür çökerdi. Ama bir kere romatizma ve hareket demişler, öyle gider. Onun için padişah saraylarına varıncaya kadar resmi hususi binalar hep ağaçtan yapılmıştı. Ağacın tedariki kolaydı da biraz da ondan. Bir tarafta Alem Dağı, öte tarafta Isıranca Dağları, eksik kalanı da Karadeniz kıyılarından yelken gemileri ucuz ucuz kolay kolay tınazlar gibi keresteleri yükleyip getirirlerdi. Yani ahşap biraz ucuz olduğu için tercih ediliyordu. Tabii şehrin o devirdeki aydınlanması, ısınması, yemek pişirme vasıtaları iptidaiydi o zamanın şartlarına göre. Sokaklar dardı. Eski bir şehir, kaldırımlar bozuktu. Bir de tabii İstanbul'un ezeli ebedi susuzluğu, İstanbul'da su kıttır. Bunu ilave edince yangının koleradan da vebadan da daha müthiş bir afet haline gelebileceğini kolayca tasavvur edebilirsiniz. Şurasını da Sırası gelmişken söyleyelim, her şeyin nasıl bir mevsimi olursa İstanbul'un yangın mevsimi de patlıcan mevsimiydi. Patlıcan zamanıydı. Değerli dinleyiciler, İstanbullular patlıcan göründü mü hem sevinirler hem de işlerini bir korkudur alırdı. Çünkü yangın mevsimi girmiş demekti. Şu mevsimi elemsiz kedersiz bir atlatsak derlerdi. Biz Türkler patlıcanı pek severiz. Çünkü patlıcan şartlıdır, hemşeri sayılırız. İçimizde patlıcanı sevmeyen yok gibidir. Hemen her evde patlıcan kızartılır. Yalnız kulağınızda bulunsun, tavanın başından ayrılmaya hiç gelmez. Ya tava devrilir veya içindeki yağ alev alır. İşte o vakit buyurun cenaze namazına. Hiç unutmam, hürriyetin ilan edildiği günlerin ikinci ayındaydı. Yani ikinci meşrutiyetin. Şimdiki üniversite meydanında, o zaman Harbiye Nezareti orası, Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre piyesi oynanıyordu. Çırçır'da bir yangın çıktı. İki gün iki gece devam etti. İstanbul'un göbeğini Yemen çöllerine çevirdi. Bu afet patlıcandan çıktı. Zeyrek'te başlayıp da Vefa'da stop eden yangın, bu da patlıcandan çıktı. Çocukluğumda Kadıköy'ünün ortasında çıkan ve büyük bir sahayı kül eden yangın, Yorgancı İsmail Efendi'nin evinde patlıcan kızartılırken tavanın alev almasından çıktı. İstanbul'da yangın olsun da patlıcanın adı karışmasın, pek azdır böylesi. Şehrin ikiz gazetesi Sabah ile İkdam mevsiminde okuyucularına patlıcan nasihatı verirlerdi. Aman dikkat edin, patlıcan mevsimindeyiz diye İstanbulluları, şehirlileri ikaz ederlerdi. İnanmayanlar üşenmezlerse Umum İtfaiye Alayları kumandanı Konç Ziçini Paşa'nın dosyalarını bir karıştırsınlar. Mübarek, patlıcanın tadına doyum olmaz ama böyle netameli tarafları da olmasa. Gerçi bugün kurulan o şeddadi apartmanlar, beton binalar için bu gibi facialar bahis mevzu değil. Patlıcan değil ya, deve kızarsanız yine bir şey olmaz. Eski bir keladan biri çift atlı faytonla kurulmuş, Eminönü'ndeki zerzevahçıların önünden geçerken karşısında susta divan duran kahyasına, şu patlıcan ne mübarek şeydir değil mi diyecek olmuş. Paşa lafını daha tamam etmeden kahya, aman efendim demiş, misli menendi yoktur. Kadife renginin güzelliğini mi, tombul vücudunu mu, hangi birini söyleyeyim? Patlıcan öyle faziletli bir nimettir ki 40 türlü yemeği olur, lezzetine doyum olmaz demiş. Paşa demiş ki, yahu Ahmet Kahya, dün sana patlıcan ne kötü şeydir dedim. Hiç düşünmeden zavallı patlıcanın iler tutar yerini bırakmadın. Yerin dibine soktun. Bugün de göklere çıkarıyorsun. Bu ne halt etmek diye çıkışınca Kahya Bey, kulunuz patlıcanın dal kavuğu değil, Efendimizin dal kavuğudur demiş. Değerli dinleyiciler, bakılınca yangın felaketinin en acıklısını vaktin padişahı olan Sultan Hamit bizzat evladını kaybetmek suretiyle tatmıştır. Yıldız Sarayı'nda çıkan yangında Sultan Hamit'in kızı Fatma Sultan yanarak vefat etmiştir. O da zor kurtulmuştur. Buna rağmen kendisini tahtacılıktan, marangozluktan alamamıştır. Yıldız'da oturduğu hususi daire baştan aşağı ahşaptı. Sonra çatır çatır yandı. Vaka Sultan Abdülhamit muntazam bir askeri itfaiye teşkilatı kurdu. Bunun başına da Macaristan'dan Kont Ziçni isminde bir itfaiye mütehassısı getirmişti. Ragıp Bey, ben ilk idrak ettiğim yangınlarla beraber bu Kont Ziçni Paşa'nın ismini duymuştum. Paşa mütareke devrine kadar yaşadı. Birinci Ferikli'ye kadar, orgeneralliğe kadar yükseldi. Senelerce aramızda haşır neşir olmuştu ve artık Avrupalılığı falan kalmamıştı. Yangınlara giderken uzaktan görürdüm Kont Paşa'yı. Sonraları bir bayram alayında Yıldız'da da yakından gördüm. İri yarı, etli canlı, aşağı yukarı 75'lik bir babacandı. Bizden olmuştu dedim ya, su katılmamış Avrupalı olmasına ve Avrupa'da erkeklerin eli öpülmek adeti olmamasına rağmen herkes elini öpüyordu. O da bu şark adetinden memnun görünüyor ve hiç yadırgamıyordu. Sultan Hamit devrinde biri Bayazıt'ta, şimdiki üniversitenin olduğu yerde, ikincisi Taksim'de İnönü Stadı'nın olduğu yerdeki kışlada, üçüncüsü Selimiye'de olmak üzere Beheri ikişer taburluk 3 itfaiye alayı vardı. Bu teşkilat Kont Ziçni Paşa'nın komandasında idi. Bir de Kasım Paşa'da müstakil bir deniz itfaiye taburu vardı. Ziçni Paşa'nın bu tabura pek hükmü geçmezdi. Çünkü o taburun da kumandanı kendisi gibi bir paşaydı. Hem de mensubiindendi. Yani padişaha yakın olan bir kimseydi. Buna adıyla sanıyla Bahriye Silahendaz ve İtfaiye Taburu Humayunları kumandanı Ferik Saadetli Mehmet Paşa Hazretleri derlerdi. Paşanın afili fiyakalı bir tavırla, böyle bir edayla taburunun peşinde yağız at üzerinde yangına öyle bir gidişi vardı ki İstanbul ahalisi seyrine doyamazdı. Uzun boylu, Levent yapılı, kara yağız, burma bıyıklı, şöyle biraz argo konuşan kabadayı bir askerdi. Onun emsalinden ayıran bir hususiyeti daha vardı. Sakalsızdı. Padişahın itimat ettiği kimselerdendi. Hafiyeliği, namertliği, kimsenin ocağına incir diktiği ne görülmüş ne işitilmişti. Allah rahmet eylesin. İstanbul tarafında Bayezid Kulesi. Karşıda Galata Kulesi. Geceli gündüzlü bu kocaman köyün gözcülüğünü ederlerdi. Yangını gören nöbetçi kule ağasına "Aa, bir çocuğun oldu" diye bağırarak haber verirdi. "Aa, kız mı oğlan mı?" diye sorardı. Kız Beyoğlu demektir. Oğlan İstanbul. O devirde Bayezid Kulesi'nde 20, Galata Kulesi'nde 18 köşklü vardı. Köşklü, yangınları haber veren adamlar hakkında kullanılan bir tabirdir. Yangın işaretiyle beraber köşklüler bir yay gibi yerlerinden fırlarlar. Bir solukta kuleden aşağıya inerler. Başlarında 0 numara kalıplı fes. Ayaklarında gayet hafif bir yemeni. Sırtlarında alev renginde sarı düğmeli bir ceket. Ellerinde sarı bir harbi. Bellerinde siyah bir kemer. Ceketin düğmeleri çözük. Yırtmaçlı kollar kıvrık. Omuzlar külhanvari bir tarafa çarpık. Kendileri için evvelce tayin edilmiş olan istikametlere dağılıp giderlerdi. Gayet keskin, şimendifer düdüğü gibi tiz naralarla mahalle bekçilerini yangından haberdar ederlerdi. Yangın gündüz olmuşsa, köşklüler bir motosiklet hızıyla koşarlardı. Bütün resmi dairelere haber verirlerdi. Bu haber öyle teşrifatlı falan olmazdı. Dairenin meydanı varsa meydanında. Yoksa içeriye girip büyük sofada kısa bir nara atıp bir solukta çıkar giderlerdi. Çarşı kapısı, Mahmut Paşa gibi esnafı bol kalabalık olan yerlere sureti mahsusada girerler, nara atarak yangını haber verirlerdi. Tabii bu da bedava değildi. Her ay esnaftan muayyen bir para alırlardı. Yolda köşklüye rast gelen bir kimse yangının nerede olduğunu öğrenmek isterse bunu uğur ola a hitabıyla sorması lazımdı. Aksi takdirde maazallah işiteceğiniz küfürün acısı kıyamete kadar içinizden çıkmazdı. Bu küfür size yangının nerede olduğunu öğretirdi. Onun için boş bulunmaya gelmezdi. Mutlaka uğur ola a, uğurlar olsun a diye başlamak lazımdı. Kuleden inen ilk köşklü soluğu itfaiye kışlasında alırdı. Derhal acı acı yangın boruları çalar, koca kadanalar yangın arabalarına koşulurdu. Tabur subayları, zabitleri rütbe sırasıyla arabalarda, erler yaya, dört nal giden arabanın peşinde borularını öttürerek yangın yerine koşarlardı. İkinci tabur da olduğu yerde ihtiyatta alesta beklerdi. Bu gidiş işte bir faciaydı. Düşünün bir kere, yangın Bakırköy'ünde veya Büyükdere'de ise semtine göre Taksim'den veya Bayezid'den oraya kadar koşulacak. Yangın yerine gelinceye kadar 600 mevcutlu, 700 mevcutlu taburun yarıdan fazlası dalağa şişip yollarda dökülüp kalırdı. O esnada ateş de etrafı sarmış ve olanlar olmuş olurdu. Yangın İstanbul'un değişmez bir kaderidir. Sirkeci'de çıkan bir yangında kurtarılamayan genç bir ananın cayır cayır nasıl yandığını gazetelerde okumuşsunuzdur, diyor Ragıp Bey. Facianın vuku esnasında oradan geçen bir mahkeme mübaşiri kendisini alevlerin içine atmış olmasaymış, kurban ikiye çıkacakmış. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki herkes ya nefsi ya nefsi diyor. Adamcağız denize düşüyor. Göz göre göre sulara gömülüp gidiyor. Aman kurtarınız beni imdat diye bangır bangır bağırıyor da kıyıdakilerden en ufak bir heyecan görülmüyor. Bir yüzme müsabakası seyredermiş gibi gözlerinin önünde geçen feci tabloya kayıtsızca fütursuzca bakıyorlar. Sirkeci yangınında ismi meçhul bir kahraman, bu hamiyetli insan muharebede ateşe atılan bir yiğit gibi ateşe atılmasaydı bir vatandaş daha döne döne kebap olup gidecekti. Peki şimdi bu fedakar asil insanı taltif edip hizmetini mükafatlandırmak, imtisal numunesi gibi cemiyete tanıtmak gerekmez mi? Her türlü hizmet ve fedakarlık karşılıkla beslenir. Halen elimizde hizmet ve fedakarlığı besleyecek kuru bir takdirnameden başka bir manevi gıda yoktur. Arada sırada terfi, nakdi mükafat da olmuyor değil. Eskiden bir tahlisiye madalyası vardı. Nizamnamesine göre yangında canlarını kurtarmaya muvaffak olamayarak ateş içinde kalanların, kazaen deniz, nehir ve göllere düşüp muhatarada bulunanların, ani olarak yıkılan bina ve duvar altında kalanların, tabii kurtulamayanların, yani her türlü afette tehlikeye uğrayanların canını kurtarmak maksadıyla kendi canlarını tehlikeye koyanlar, böyle gayret gösterenler bu tahlisiye madalyasıyla taltif olunurlardı. Tahlisiye, kurtarma demektir. Böylece bu madalyayı alanların göğüsleri bu madalya ile süslenirdi. Bu yiğitler de böylece cemiyete tanıtılmış olurlardı. Madalya 22 gram gümüştendi. Büyük, önce besinde etrafı Arap tarzında nakışlarla süslenmiş padişah tuğresi bulunurdu. Madalyanın arka cephesinde halka düştükçe edenler imdat, olunur midhadü tahzin ile yat. Yani halka fırsat düştükçe imdat edenler övülür, aferin denir. Bu beyit yazıyordu. Hizmeti tekerrür ederse bir kimsenin, yani bir kere kurtardı, bir daha kurtarırsa, bu sefer başka başka madalya verilmez. İlk defasında madalyanın iki parmak enindeki kurdelesi yeşildir. İkinci defa kurtarırsa kırmızıya dönüştürülür. Üçüncü defada ise beyaza dönüştürülürdü. Bu madalyaya nail olanlar hayatları boyunca bunu göğüslerinde taşıyabilirlerdi. Vefatları vukuunda takma hakkı olmamak üzere miraçlara bir hatıra olarak bırakılırdı. Efendim Ragıp Akyavaş hatıralarında anlatmıyor ama çocuklarından öğrendiğimize göre henüz çocuk denecek bir yaştayken Kızıl Toprak'ta bir yangın çıkıyor. Bu yangında yanmakta olan bir evde bir erkek, bir kadın, iki ihtiyar mahsur kalıyorlar. Ragıp Bey o zaman genç bir harbiye öğrencisi alevlerin içine dalıyor ve her ikisini de dışarıya çıkarıyor. Ve irade-i seniye mucibince padişah iradesiyle kendisine gümüş tahlisiye madalyası veriliyor. Daha sonra yine harbiye talebesiyken Kadıköy vapurundan yaşlı bir hanım denize düşüyor. Atlıyor dalgaların arasına, kadıncağızı vapurun altında buluyor ve boğulmaktan kurtarıyor. Ve kendisine Mektebi Harbiye'de yapılan bir merasimde göğsüne gümüş tahlisiye madalyası takılıyor. İstanbul uşakları yangına karşı pek hassas olurlar. Hayatları boyunca ne yangınlar görmüşlerdir. Çocukluğumda, diyor Ragıp Bey, ilk gördüğüm yangın, büyük yangın Kadıköy'ünde, Çakçı Mahallesi yangını olmuştu. Dehşeti hala gözümün önünden gitmez. Bu yangını yel değirmeni yangını takip etti. Ondan sonraki ufak tefek yangınları hesaba katmıyorum. İstanbul tarihinin kaydettiği büyük yangınlar vardır. İçlerinde 3 gün 3 gece devam edip de şehri kül tarlası haline getirenleri var. Çırçır yangını, Aksaray yangını, Fatih yangını, Vefa yangını yakın inen şahit olduğumuz felaketlerdir. Bu afetler küçük küçük ihmallerden, dikkatsizliklerden olmuştur. Bu sebepten yangına karşı içimde bir yılgınlık vardır, diyor Ragıp Bey. Yangın denilince gözümün önüne kırmızı kırmızı itfaiye tasları gelir. Bugün itfaiye mürettebatının başlarına giydikleri miğferlere eskiden tas derlerdi. Sultan Hamit milletin zannettiği gibi
mutaassıp bir kimse değildi. Ucu tahtına dokunmadığı takdirde her yeniliğe mütemayildi. Macar Kont Ziçini Paşa askeri itfaiye teşkilatını kurduğu zaman subay ve erlerin başlarını ateşten korumak için Avrupa'da olduğu gibi bir miğfer giymelerini teklif etti. Tabii bu teşebbüs karşısında bu bir teşebbühtür, caiz olmaz denince miğfer yerine fes biçiminde vizyeri olmayan kırmızı boyalı ince çelikten bir serpuş ihdas etmişler ve itfaiye bunu giymiştir. İşte bunlara tas adı verilmiştir. Bugünkü itfaiye erlerinin miğferlerine benzemektedir. Değerli dinleyiciler, İstanbul'un gördüğü büyük yangınlardan birini Naima tarihi, Hariki Azim Büyük Yangın diye kaydediyor. Merhum Naima Efendi'nin bu bapta verdiği tafsilatı mümkün olduğu kadar bugünkü lisanımızda sizlere aktarmaya çalışacağız. Sefer ayının 27. Cuma günü kuşluk vakti, Cibali kapısı dışında bir kalafatçı funda yakıp gemi kalafat ederken şiddetli bir Poyraz rüzgarı çıkıyor. Ateş o yalıda bulunan kayıkhaneleri sirayet ediyor. Kale hisarından içeri giriyor. Bazı evleri tutuşturmaya başlıyor. Rüzgar o kadar şiddetli ki söndürmek mümkün olmuyor. Paşa, ağa, kul tayfesi erişinceye kadar Ayak Kapısı, Cibali Kapısı ve Mustafa Paşa Çarşısı yanıp her biri ejderha diline benzeyen minare kadar alevler havaya çıkıyor. 4-5 kat olan Hamza Paşa ve Yahya sarayları göz kırpması kadar kısa bir zaman içinde silip süpürülüyor. Ateşe yanaşmak kabil olmadığı için bir an içinde Aşık Paşa semtine doğru yürüyor. Çeşmi Efendi'nin göklere sedir gibi yükselmiş menzilini, evini alevler sarıyor. Buradan itibaren ateş üç kola ayrılıyor. Bir kolu Kadı Çeşmesi taraflarını silip süpürüyor. Enine boyuna Sultan Selim semtindeki bir nice ülema ve müzera, alim ve vezir evleri zengin fakir demeden bir anda alevlere lokma oluyor. Diğer bir kolu yangının deniz kıyısını tutuyor. Haydar ve Üsküplü Camii semtlerini yok ediyor. Un kapanına oradan Zeyrek Yokuşu'nu sarıyor. Bu esnada İstanbul'un belli başlı saraylarından olan Kurşuncu Başızade Mustafa Bey Sarayı mahvoluyor. Bu semtte bulunan zengin ocak ağalarından Pirinççioğlu, yangın söndürmeye gelen yeniçerilere ve emsali makuleden adamlara etekler dolusu para veriyor. Onlar da var kuvvetleriyle ateş yapışacak saçakları vesaire tahta çıkıntıları söküp binayı yanmaktan kurtarıyorlar. Üçüncü kol yangının Zeyrek'ten dönüyor, at pazarına yürüyor, Fatih Camii'ni iki taraftan sarıyor. Büyük ve küçük Karaman semti ile bütün Saraçhane semtini yakıyor, kül ediyor, sonra Sarıgez'e iniyor. Bu esnada Padişah Sultan 4. Murat mahiyetinde hesapsız bostancılarla ve yeniçerilerle ve vezirlerle yangın yerine geliyor. Buna rağmen diyor ki Naima, Hak Teala Hazretleri kullarının acizini göstermek için takdiratını infaz etmiş ve yangını söndürmek mümkün olmamıştır. Bu vaziyet karşısında cümlesi aciz kalıp duadan ve niyazdan gayri bir nesneyle müdafaaya imkan bulamadılar diyor. Bu arada yangın bir taraftan Yeni Odalar semtini sarıyor. Bütün vezirler, ağalar el hükmü lillah deyip, hüküm Allah'tandır deyip seyirci kalıyorlar. Elhasıl durup dinlenmeden 24 saat devam ediyor yangın. Molla Gürani Çarşısı'na varınca kendiliğinden sönmeyi yüz tutuyor. Fatih Camii'nin minare külahları, bir nice cami, bir nice hanlar, hamamlar, binlerce ev, çarşı, pazarlar, Haliç sahilinden Molla Gürani'ye kadar uzunluğuna ve Fener Kapısı'ndan ta Mesih Paşa civarına kadar enliliğine harabeye çeviriyor. Bu muazzam yangının ortasında yalnız iki ev Hikmet-i Hüda ateşten kurtuluyor. Vaktin şairleri tarih söylüyorlar. Oldu 1043'te İhrak-ı Kebir, 1043 Hicri senesinde büyük yangın oldu demektir. Bu yangında İstanbul'un beşte biri yanıp kül olmuştur. Bu arada birbirinden kıymetli binlerce cilt el yazması kitap da mahvolmuştur ki bu da çok büyük bir kayıptır. Thank you. evvel Yeşildirek'te bir yangın çıktı diyor Ragıp Bey. İstanbul'un alnının kara yazısı bu. Bitmez tükenmez çilesidir. Tahtacılığın cezasıdır. Ne diyelim, son yangındır inşallah. İstanbul uşağı olur da yangına bigane kalır mı hiç? Ne kadar hassastır onlar bu yangına karşı. Hem de en büyük hassasiyetleri burunlarındadır. Hani sigara yanığı kadar bir şey olsa aman çocuklar bez kokusu geliyor diye avaz avaz bağırırlar. Nasıl bağırmasınlar? İstanbul'da doğsun büyüsün de bir yangın afetine uğramış olmasın. Eğer böyle bir yangın sapartası yememiş ise öylesi tam İstanbullu sayılmaz. Koca köyde gördüğünüz her boş arsa size geçmiş bir yangından destan okur. Her aile diğerine bir yangın bestesi verir. Çocuğunuza sorun neredeydin diye. Alacağınız cevap yangın yerinde top oynuyorduk der. Padişah'tan tutun da mahalle sakasına kadar herkes yangın korkusu içinde yaşar. Derler ki Sultan Mecid iki şeyden yılarmış. Kediden tiksinirmiş bir, yangından korkarmış iki. Hadi kedi korkusu neyse, bekçiler, tüfekçiler ellerinde değnek saraya kedi girmesin diye etrafı gözetlerler. Padişah Tophane kasrına geldikçe yaver beyler karşıki damlarda kedi kovarlarmış. Hamdolsun ben bu türlüsüne rast gelmedim. Sultan Mecid'in yangın korkusu çocuklarına da geçmiş. Son evladının geçirdiği yangında bulundumdu. Yıldızdaki büyük daireyi alevler sarınca Sultan Vahidettin entari ile çadır köşküne canını atmıştı. Felakete koşan Şeyhülislam Efendi giyecek bir şey kalmadığı için o haliyle üzerinde entari ve hırkasıyla huzura kabul etmişti. Biz de yandaki odadaydık. Oda yarım cemekanla bölünmüş olduğu için padişahla Şeyhülislam'ın konuşmalarını işitiyorduk. Son padişah muntazam fakat akideli ve adalı konuşurdu. Konuşurken de muhatabın yüzüne bakmazdı, yere bakardı. Çok terbiyeliydi. Yangının zuhurunu şöyle anlatıyordu. Yattığımız odanın altındaki nerdivandan balteten ateş feşan oldu. Yani yattığımız odanın altındaki merdivenden birden ateş çıktı. Valideden işitmiştim diyor Ragıp Bey. Sultan Hamit uzun entari giymezmiş. Eskiden gece gündüz hep entari giyilirdi. Dizlerine kadar uzanan bir gömlek giyermiş Sultan Hamit. Sebebi de efendilik zamanında, yani şehzadelik zamanında evinde bir yangın çıkmış. Hatta o yangında büyük bir acıya uğramış. Kızı Fatma Sultan yanmış. Kaçarken de uyku semesiyle uzun entarisi ayaklarına dolaşmış. Dar kurtarmış kendisini ateşten. O gündür bugündür uzun entarinin kesiverilmiş eteklerini. İstanbul tarihinde en muazzam yangın Sultan 3. Osman zamanında Cibali'de çıkmış. Samatya'da soluğu almış. Şehrin 2/3'ünü silmiş süpürmüş. Benim gördüğüm en dehşetli yangın Çırçır yangınıydı. Yangın değil, afet neuzübillah. Tam 2 gece 3 gün sürdü. Meşrutiyet de yeni ilan edilmiş. Niyazi Bey Resne dağlarından yeni inmiş. İtfaiye alayları ne iş gördü? Hiç su bulamayınca, patlak hortumlar iş görmeyince ne iş görecek? Geçti karşısına, ellerini kavuşturdu, oturdu. Kont Zişni Paşa da Bermutat rapor yazdı. Hala o yangın yerleri tamamıyla dolmadı. Yangın yeri diye buna derler. 15 gün sonra yangın yerlerine gidenler kor halinde duran ateşten arsalarına giremedilerdi. Derken efendim arkadan yangınlar sökün etti. Aksaray, Ayasofya, Mercan derken 1. Can Harbi'nin son senesinin son aylarına doğru Fatih yangını zuhur etti. Bu artık tüy dikti. O da bir evvelki gibi birkaç gün, birkaç gece devam etti. Ortalık Kerbela'ya döndü. Allah taksiratını affetsin. Eski Nafa vekili Afyonlu Ali Bey ile birlikte vazife almıştık o felaket günlerinde. İtfaiye zabitliğinden yetiştiği için Ali Çetinkaya çok anlardı bu ateş işinden. Ne ateşti ya Rabbi. Merih ile Zuhal ile beraber az kalsın gökyüzü tutuşacaktı. Gördüğüm o feci sahneler karşısında ağlamaklı olmuştum. Ben ağlamaklı olmuşum bir şey mi? Ali Bey'in bile huyu değişe yazdı.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de sizleri bekliyoruz. Hoşça kalın.
Hatıralar.